Merhaba, mutlu akşamlar. Spor merkezi başlıyor. Ben Şansın Tokgel, Sargın Tekşal'la beraber spordan gelişmeleri sizlere aktaracağız.
Merhaba Şansın.
Nasılsınız diyeceğim ama cevap alamayacağım. Akmaya devam ediyorum o yüzden. Umarım iyisinizdir. Şimdi hafta sonu böyle bayağı bir aslında olaylı geçti. Güzel olaylar var, tatsız olaylar var. Mesela güzel olaylardan biri bence ilk söylemek bunu bana gurur verici bir nokta olacak. Spor dünyasında Türklerin, Türk sporcuların, Türk kulüplerinin gücü açısından kadınlar EuroLeague şampiyonu bir kez daha Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe Alagöz'ü gönülden tebrik ediyoruz. Geride kalan hafta Beşiktaş'ta yine kadınlar EuroCup'ta bir final oynamıştı. Hani onlar ikinci oldu. Onlar şampiyonluğu alamadı ama bir üst kupada Fenerbahçe yine o şampiyonluğu aldı. Onları bir tebrik edelim öncelikle.
Evet, Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Zaten Fenerbahçe'nin bu olimpik branşlardaki, yani futbol dışındaki branşlara yaptığı yatırım ve sürekli yatırım bir şekilde karşılığını veriyor. Kadın basketbolunda da Fenerbahçe neredeyse 15 yıldır, 20 yıldır büyük yatırımlar yapıyor EuroLeague şampiyonluğu için. 5 final kaybedildi. Pes etmedi Fenerbahçe, devam etti yatırımlarına ve 6-7. Finallerini kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Yani kadın basketbolunda Avrupa'nın en iyisi üst üste 2 kere. Tebrikler de Fenerbahçe'nin işte çeşitliliğini buradan da aslında gösteriyor. Basketbolda hem erkekler hem kadınlarda EuroLeague şampiyonu olan tek kulüpte Avrupa'da Fenerbahçe. Hı hı. Bunu biraz daha pekiştirdi. Belki erkekler de bu sene ikilemeyi yapar, bilemeyiz.
Bu arada 5 final kaybetti de demek 5 kere EuroLeague'de gümüş madalya demek yani.
Tabii.
Hani bunun da altını çizelim. Bu arada Fenerbahçe'nin çok güzel bir basketbol müzesi var. Hani bu da Türkiye'de tek başka basketbol müzesi olan kulübümüz yok bildiğim kadarıyla.
Ben de bilmiyorum.
Zaten Fenerbahçe bunu bir ilk olarak yaptı. Hani Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda da o müzenin varlığını da söylemiş olalım. Bu arada hani dedim ya böyle tatsız şeyler de vardı diye Beşiktaş Santos ayrılığından bahsettim aslında. Hani kısa sürdü. Böyle daha 100 günü bulamadı yani.
Ya aslında tatsız diyorsun ama Beşiktaşlılar mutlu bu gelişmeden dolayı.
Ya tabii ama bu kadar çok değişim olması tatsız. Ben bu arada ben tabii de memnunum. Ben de Santos'un bir futbol sever olarak hani her şeyi geçtim. Hani taraftarlık duygusunu geçtim. Bir futbol sever olarak Santos'la Beşiktaş'ın işlemediğini ben de görüyordum 2 kere 2-4. Ama bu kadar sirkülasyon hani ayrıca ciddi de bir maddi kayıp. Beşiktaş bir paranın altına girdi yani büyük bir paranın altına girdi tazminat anlamında. Hani o açıdan tatsız dedim yoksa tabii ki bence de iyi
tabii
oldu.
Burada tatsızlık aslında biraz da yanlış planların ortaya çıkması, gün yüzüne çıkması. Yani şu sonuçta Santos'la ayrılığın yaşandığı gece Beşiktaş yöneticisi kameraların karşısına geçti ve dedi ki Santos bizi mutlu etmedi. Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamalı. Beşiktaş Beşiktaş gibi oynamak da ima ettiği şey böyle önde basan, saldıran takım. O zaman Fernando Santos'u da aynı yönetim getirdi. Santos kariyerinde o Beşiktaş tarifini asla oynatmadı. Niye getirdiniz?
Evet.
Ya orada hani tatsızlık aslında bu. Biraz plansızlık, yanlış tercihler.
Şimdi Beşiktaş Beşiktaş
gibi oynamalı.
Tatsızlık
bence bu.
Çok güzel bir noktaya parmak bastın. Yani evet önde basmalı, cesur oynamalı. Bu adam zaten savunma yaptıran bir adam.
Evet, bu adam
zaten
pasif Beşiktaş gibi oynatmadı aynen hiçbir takımını, milli takımını.
Portekiz milli takımında da bunu izledik. Böyle yıldızları tamam, böyle güzel koordine edebilen işte bazen Ronaldo'yu nasıl oynatmadı ya, büyük cesaret diye belki de hani gıpta ederek baktığımız. Yani çünkü bazı teknik adamlar büyük yıldız isimlerin ki Ronaldo'dan bahsediyorum ya, Cristiano Ronaldo'dan altında ezilir. Hani öyle bir durumun olmadığını da bildiğimiz, hani o açılardan takdir ettiğimiz bir teknik adam ama senin de dediğin gibi hiçbir zaman yırtıcı bir ofansif yönü yoktur oyununun. Bunu bilerek bu adamı getirirsen de tabii ki de böyle soru işaretleriyle.
Yani Santos'u getirip hücum oynatmıyor diye eleştirmek biraz bana
garip
çelişki gibi geldi.
Evet ama biz de ağız birliği ettik yani, hani doğru ifade yani öyle demedi tam da tam kelimeyi hatırlayamadım.
Ya oy birliğiyle.
Oy birliği yani hepimiz
yönetim kurulu
aynı
oy birliğiyle ayrılık kararı
fikirle
aldı.
Bu kararı aldık dedi Beşiktaş yönetici. Şimdi biraz saha içine de döneceğiz çünkü daha hafta bitmedi.
Evet, kritik bir maç var. Aynen, 32. Alanya'da hafta Alanya'da kapanıyor. Galatasaray dün liderliği maç eksiğiyle diyelim kaptırdı.
Ama geri hep böyle için oluyor. Her hafta aynı şey oluyor.
Evet, puan puana gidiyor tabii bu sezon. Aslında çok konuşamadık sahadaki mücadeleyi son haftalarda ama gerçekten de futbol tarihine geçen bir yarış şu ana kadar. 31. haftayı önceki hafta kapattığımızda 31. haftalar itibariyle en fazla puan alan iki takım aslında. Ya düşün kaç yıldır bu lig oynanıyor. En fazla puanı alan iki takım aynı sezonda yarışıyor. Aslında olağanüstü bir yarış ama işte pek sahada kalamıyoruz. Umarız kalan 7 haftada geçeceğiz. Sanki bu hafta sonu biraz daha sakin atlattık. O açıdan hakem tartışmaları, sağ dışı tartışmalar daha azdı. Bugün de umarım öyle hakemin daha az konuşulduğu, sahadaki oyunun, sahadaki başarıların eksiklerin konuşulduğu bir mücadele izleriz.
Allah'tan.
Galatasaray'ın 11'i de açıklandı bu arada.
Tamam, sen aktaracak mısın dinleyicilerimize?
Evet, Galatasaray'ın 11'inde şöyle bir farklılık var. Serge Aurier ilk kez 11'de devre arasında transfer edildi. Sakatlı sebebiyle bir türlü oynayamamıştı. Aurier geldi. Muslera kalede, savunma Aurier, Nelson, Abdülkerim, Kön. Orta sahada Torreira, Kerem Demirbay. Önlerinde Barış Alper, Mertens, Kerem. İleride de Mauro Icardi. Galatasaray ideal 11'i gibi artık gözüküyor bu. Son 7 haftada sanki Okan Buruk bu 11 üzerinden gidecek. Aurier'i de sağ beke koydu. Barış Alper, Kerem bence kanatları devraldılar. Yani ne Zaha ne Ziyech'in bu ikiliyi geçme şansı yok gibi geliyor bana kalan 7 haftada formlarını kururlarsa. Mertens de zaten devre arasından beri, Aralık'tan beri aldı ilk 11'deki yerini. Geçen sezondan sonra çünkü bir düşmüştü Mertens'te. Ama Mertens'te özellikle Barış Alper ve Kerem'le oynadığında kendini daha konforlu hissediyor. Öndeki pres konusunda Barış Alper ve Kerem sorumluluğu alıyor. Mertens'i rahatlatıyorlar. Ziyech ve Zaha oldu mu Mertens o kadar rahat etmiyor bence. Okan Hoca da bunu gördü ki zaten bir süredir bunu oynatıyor. Rakip de Alanyaspor. Alanyaspor'da Fatih Tekke ile bence gayet başarılı. Yani çok istikrarlı bir futbolları var. Uzun süre maç kazanamamışlardı. Sonra Trabzonspor'u yendiler. 4 maçtır kazanıyorlar. Avrupa hayali kuruyor Alanyaspor'da. İlk 5'e girme hayali var. 4-5 puan uzağında o potanın. Bugün kazanırsa önemli bir adım atacak onlar da. Evet. Bence keyifli bir maç bizi bekliyor saat 8'de.
Bir Agüston'un sakatlığı var Alanyaspor'da. Forvet oyuncusu. Onun dışında sakatlık göremiyorum. Bir yandan da hani kadroları sürekli kontrol ediyoruz tabii. Burası Türkiye. Her an her şey olabilir yani. O yüzden evet. Sürekli ama bakmak lazım.
Ama yani dediğim gibi bence baya böyle çekişmeli bir maç bizi bekliyor. Galatasaray aslında son 6-7 haftadır, bu da Galatasaray'da 12 haftadır kazanıyor. O geçen sezon çok konuştuğumuz 14 maçlık rekora çok yakınlar. Yani geçen sezon futbol oynanmadı Galatasaray'da. Daha düşük tempolu bir futbol var bu sezon. Geçen sezon aratıyor ama bir şekilde kazanmayı biliyor Galatasaray. Bunda da şu çok etkili oldu bu 12 maçlık süreçte. Duran toplarla Galatasaray çok maçta kilidi açtı. 5-6 maçta ilk 15-20 dakikadaki duran top golleri. İşte Samsun Spor maçı, Beşiktaş maçı, Hatay Spor maçı. Bir şekilde o duran toplarla Galatasaray ilk adımı atıyor. Bu şampiyonluk yarışında çok kritik bizim lig tarihimiz. Böyle duran top şampiyonlarıyla dolu aslında. İşte Fenerbahçe'nin devamlı şampiyonluğu aklımda. Birçok böyle örnek verebiliriz. Galatasaray bakalım bugün de bu kilidi açabilecek mi, yoksa Alanya Spor gayet zorlu bir takım. Yani ilk 15-20 dakikada o gol gelmezse maç sıkıntıya girer.
Şimdi sürekli el değiştiren bir liderlikten bahsediyoruz. Bu durumda hiç kimsenin puan kaybına tahammülü yok. Hiç kimsenin'den kastım iki takım bu arada. Trajikomik ama öyle. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bahsedebiliyoruz sadece.
Ekstra bir yarış var. Ya mesela yani, şimdi dün Fenerbahçe oynadı. Fenerbahçe'nin şu ana kadar bir yenilgisi var. Karagümrük'te maçı deplasmanda ilk devreyi geride bitirdi Fenerbahçe. Dün ikinci yenilgisini alsa belki şampiyonluk yarışından kopma psikolojisine girecekti ama çevirmeyi başardı. Ya düşün yani, ikinci yenilgini alacaksın. 32. maçında şampiyonluktan kopacaksın. Öyle bir sezon.
Ya bu arada sen hani bu hafta pek hakem konuşulmadı dedin ama madem Fenerbahçe'den şimdi söz açıldı. Dün Tolunay Kafkas hiç memnun değildi hakem yönetiminden, Fatih Karagümrük'ün teknik patronu.
Yani Tolunay Hoca orada çok neye şikayet etti ben anlayamadım. VAR uyarısıyla 2 müdahale edildi maça. İkisinde de gayet doğruydu. Mesela ilk uyarıda Fenerbahçe 1-0 iken 1-1 iken 2-1 yaparken bir penaltı verildi. Hakem vermemişti penaltıyı. VAR uyarısıyla verdi. Burada doğru bir uyarıydı bu.
Yani şimdi onların da oyuncusu atıldı ya. Ama Mendes'in atılması ama işte atılan, 76'da.
Mendes Fred'in aşil tendonuna bastı. Evet. Yani Tolunay Hoca mesela neydi? Bence bu Türk teknik direktörlerin klasik bahanesi. Dün hiç hakeme itiraz edecek bir şey yoktu. VAR hakeminin kararları düzeltti. Son penaltısı da Karagümrük'ün hakem hocaları ağız birliği etti. İşte yani neye şikayet etti aklıma gelmiyor.
Ya bu kronikleşmiş artık bir hani klasik hastalığa dönüştü tabii gerçekten.
Türk teknik direktörlerin 3 tane mottosu var. Basit goller yedik. Hakem bize izin vermedi. Ya bazen haklı olabiliyor bu arada teknik direktörler hakemde. Anadolu takımları sıkça önleri kesildi bazı maçlarda. Yani son yıllarda buna alışıyoruz ama dün öyle bir maç değildi. Bence Karagümrük de iyi futbol oynadı. Fenerbahçe de güzel bir şekilde çevirdi maçı. Öyle hakemin tartışılacağı bir konu yoktu. Yani şunu tartışabiliriz. Yabancı VAR hakemi neyi değiştirdi? Dün çok doğru 2 müdahale yaptı. Fenerbahçe'nin kazandığı yanlış bir penaltı vardı. Onu iptal etti. Fenerbahçe'nin alması gereken bir penaltı vardı. Orta hakem tarafından verilmeyen müdahaleyle de onu verdi. O yüzden ben yabancı var hakeminin ilk performansını olumlu buldum ama tabii ilk gri pozisyonda, tartışmaya açık ilk pozisyonda çok konuşulacak yabancı var hakimi de bence. Hani işeye kadar gider. Bu yabancı var hakimi hangi otellerde kaldı Türkiye'de? Bu otel hangi kulübün yönetiminin, başkanının falan oralara gidecek olay. Ya biz çünkü böyle seviyoruz futbol tartışmayı maalesef. Bu öz eleştiriyi yapalım. Ama bence dünkü yabancı var hakimi gayet iyiydi. Tabii şunu da altını çizmek lazım. Yabancı var hakimi getirmek bence Türk futbol sisteminin çöktüğünün işareti. Sen hakem yetiştiremiyorsun. Yabancı hakeme muhtaçsın. Yıllarca Portekizli futbolculara, teknik direktörlere milyon euroları yığdın. E şimdi de hakem de getiriyorsun Portekiz'den. Bunu da oturup düşünmek lazım. Ama pragmatik bir çözüm son 7 haftada. Ben federasyona bu konuda hak veriyorum. Kulüpler de istedi yabancı var hakemini. Onlar hatta orta hakemi de istiyor yabancı. Ama şimdilik doğru karar. Ama umarım süreklilik kazanmaz. Çünkü biz bu sezon tarihin en kaoslu sezonunu yaşıyoruz. En kaotik sezon tartışmasız. İşte yumruklar atıldı, sahalara girildi, her şey yapıldı. O yüzden hakemler de büyük baskıda, bunu sızdırılan sonra federasyonun paylaştığı VAR toplantısında, hakem toplantısında gördük. Hakemlerimizin çoğu daha VAR'ın 3. sezonundayız. VAR protokolüne hakim değil, bunu gördük. Hani hissederek karar veren hakemler varmış görmeden. O yüzden yabancı VAR hakemi evet bu 7 hafta için doğru ama bence süreklilik kazanmamalı. Bir şekilde Türk futbolu yöneticiler buna bir çözüm bulmalı.
Bu arada az önce dedim ya, bir tane kırmızı kartı vardı. Direkt kırmızı karttan bahsediyordum ben, 76'da Mendes'in aldığı. Fatih Karagümrük cephesinde aslında iki tane oyuncusu eksildi Fatih Karagümrük'ün dün ama bir tanesi 90+7'de atıldığı için ondan bahsetmedim. Hani oyunun seyrine etki edecek eksilme 76. dakikada direkt kırmızı kartlı olmuştu.
Eyselik de orada 90+7'de hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı penaltı istedi orada ama hakemi aldattığı için ikinci sarıdan atıldı.
Şunu da yani bu seviyede hala nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Ya 11. dakikada son, sarı görmüşsün zaten.
Maçın son hücumu muydu basketbol tabiriyle?
Yersen,
denedi o da.
Aynen, yersen yaptı yani.
Ya Mert Müldür bu arada orada tehlikeli bir müdahale yaptı. Penaltı yok bence ama Mert Müldür çok risk aldı. Eyselik bir saniye daha önce adım atsa penaltıydı. İşte Eyselik de onu zorladı. Anladı Mert'in kayışından ama alır mıyım diye bir denedi, olmadı.
Evet, Mert de 90+1'de girmişti. Hani daha tam oyuna adapte olamadan böyle hani.
Hatta maçı izleyenler hatırlar. O sayı Samuel, o sırada Mert kayınca çöküp böyle eyvah diye kafasını kaldırıyor. Penaltı kendi düdüğü çalınca ama halbuki offside'dan da iptal ediliyor. Ha, kendini şey yaptı, kandırmaya çalıştığı için iptal etti. O düdüğü o sayıda bir anda penaltı sandı. İsyan moduna girdi.
Bu arada Fatih Karagümrük Fenerbahçe mücadelesinden sonra, ya yani bu bir deplasman maçı ama zaten İstanbul'daydı. O yüzden rahat bir deplasman maçı diyebiliriz. Yani işte yol gitmeden, ay konuşamadım, ne denir Sargın?
Yani otobüsle gittiğim bir deplasman.
Yok, onu demeyecektim. Kelime aklıma gelmedi. Neyse sonuçta şuna getireceğim. Hemen çalışmalara başladılar Olympiakos maçı için hiç dinlenmeden. Vakit çok yok çünkü.
Perşembe akşamı çok kritik bir maç var.
Evet.
Konferans Ligi revanşı. Fenerbahçe
seyahatsiz. Aklıma geldi seyahatsiz. Teşekkürler. Bay bay.
Yani Olympiakos ile revanş çok çok çok çok kritik. Bu arada dönüşünde de Sivas deplasmanı var Fenerbahçe'nin hafta sonu. Olympiakos maçı daha sonra yine zorlu bir Fenerbahçe'nin virajları bitmiyor. Sürekli o virajlarda dönüyor. Bakalım ne olacak Fenerbahçe'de.
Sence ne olacak Olympiakos deplasmanı, Olympiakos maçında?
Ya bence
evde olacak olan.
Ne olacağının cevabını ikinci yarıda Fenerbahçe verdi revanşta. Eğer İsmail Kartal o kadroyu doğru kadroyla çıkarsa sahaya, ben Fenerbahçe'nin turu geçeceğini düşünüyorum. Olympiakos'tan 1-2 gömlek üstü kalitede Fenerbahçe.
Sence yanlış kadroyla mı çıktı deplasman maçına Fenerbahçe?
Ya İsmail Hoca orada yanlış çıktığını düşünmüyor. Çünkü şöyle bir gerekçesi var, o yüzden ben de yanlış kadroyla çıktı demeyeceğim. Sakatlıklar sebebiyle öyle çıktım diyor. Bana teknik ekip, sağlık eğitim dedi ki Fred ve İsmail Yüksek 15-20 dakika oynayabilir, o yüzden oynatmadım. Batshuayi 5-10 dakika oynayabilirdi, o yüzden oynatmadım. Öyle olunca da pek bir eleştiri getiremiyorsunuz.
Evet.
Ya orada İsmail Hoca'nın bence en büyük hatası, Fenerbahçe'nin en büyük hatası devre arası transferi. Dönüp dolaşıp bu sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela Lincoln yollanmasaydı bu yoklukta Zayt'tan da fazla verim verecekti. Krunic'ten de bence. Crespo keza öyle. Mesela şimdi Fenerbahçe'nin elinde bir sol beki kaldı. Osterwold'e sezonu kapattı. Ferdi tek orada. Ferdi'ye bir şey olsa, 2-3 günlük bir sakatlığı olsa sol bekin yok elinde. Mesela Lincoln kalsa oraya da oynatırdın. Fenerbahçe'nin devre arası transferindeki yanlışları bu kritik dönemlerde ortaya çıkıyor.
Bu arada Beşiktaş'ın Santos ayrılığıyla ilgili konuştuk ama hani sahiçiyle ilgili konuşamadık. Böyle son birkaç dakikamız Beşiktaş'ın Samsun Spor maçıyla ilgili de konuşmak isterim. Çünkü bu Santos ayrılığının da önemli bir penceresidir. Beşiktaş Samsun Spor mücadelesinde kendi evinde bu cumartesi akşamı Semih Kılıçsoy'la 18. dakikada öne geçmişti. Sonra eski Galatasaraylı Emre Kılınç'ın 68'de attığı golle 1-1 oldu mücadele ve böyle de bitti. Ama önemli olan şuydu bence. Beşiktaş bu sezonun en iyi 45 dakikalarından birini oynadı Samsun karşısında.
İlk yarı iyiydi.
İlk yarı bayağı iyiydi. Yani Beşiktaş bu sezon çok kötü futbol oynuyor. Yani ben Beşiktaş maçı izleyemiyorum yani. Uyuyayım daha iyi değerlendiririm.
Bu arada Beşiktaş çok iyi dedik de Çan Eğrisi'ne göre iyi yani.
Aynen işte ona getirdim.
Genel öğrenciler kötü not aldığı için sezon boyunca iyi gözüktü.
Ya o kadar yani bizi alıştırdı ki Beşiktaş kötü ve sıkıcı futbola. Samsun karşısındaki ilk yarı o dedik Beşiktaş işte ayaklandı, bir kimlik göstermeye başladı derken ikinci yarı yine aynı hikaye. Ha sonra maçtan sonra basın toplantısında haliyle Santos'a işte hocam bu gidişat nasıl böyle? Mesela Sergen Yalçın 5 maç yenildiğinde yani 5 maç galibiyet alamadığında düzeltiyorum ayrılmıştı. Yok dedi ben buradayım dedi kupa finalinde ben buradayım. Kupa finalini kazanırız. O zaman işte görürsünüz zaten benim tekniğimin işe yaradığını. Ben hiçbir yere gitmiyorum.
Kazanamazsak da gereğini yaparım demiş.
Hah, aynen. Yani buradayım dedi. Sonra bir saat, bir buçuk saat sonra yollara ayrıldı.
Zaten yani Santos belli ki ayrılmak istemiyordu.
Hiç.
Ama yönetim ayrılık kararını net bir dille aldı.
Peki Beşiktaş'ın saha içi ile ilgili nasıl bir yorumun var?
Ya Beşiktaş'ın saha içiyle ilgili artık bir çözümsüz problem. Bu sezon böyle bir şekilde bitecek.
De Serdar Toprak'takinin ya.
Tek yapması gereken bir şekilde o kupayı almak. Yani bu saatten sonra artık ligde 3. 4. 5. olmuşsun. Ya kupayı alırsan olayı bitiriyorsun Serdar Toprak'tepe açısından. Bir de seneye kadroda kalacak oyuncuları net bir şekilde belirlemesi lazım Beşiktaş'ın. Bence 5-6 oyuncu net seneye şampiyonluk yarışında olabilecek kadroda var olabilecek isimler. İşte mesela El Musrati, Muçi, Raşitsa, Semih zaten.
Cenk belki.
Yok bence Cenk artık Beşiktaş'ın sözleşmesi bitiyor Cenk'in. Bence artık Beşiktaş Cenk'e teşekkür etmeli.
Öyle mi diyorsun?
Cenk evet güzel hatıraları var. Çok büyük başarılar kazandı Beşiktaş'ta. Beşiktaş'a rekor bonservis kazandırdı. Aynen. Everton'a gitti. Ama ağır sakatlıklar geçirdi. Yani olmuyor artık sahada gözüküyor bu.
Sargın bu arada Everton'a giderken Türk futboluna rekor bir transfer kazandırdı. Aslında sadece Beşiktaş'a değil.
Yani işte Sacha Boey kırdı yeni rekoru. Yani bir Türk oyuncu olarak rekoru hala Cenk'te ama işte dediğimiz gibi o 5-6 sene önce de artık hani futbolda geçmişte de yaşanmıyor. Cenk'e bence teşekkür etmeli. Dediğim gibi Raşitsa, Semih, Jetson, Musrati, Muçi 5 oyuncu. İşte belki Koli de olabilir o kadroda. Mert de hatta kaleci Mert'i sayarsak bence 7 oyuncu iskelette kalabilir Beşiktaş'ta. 4 tane kalan mevkilerde çok doğru tercihlerle Beşiktaş şampiyonluk yarışında olabilir seneye. Bunları belirlemesi lazım Beşiktaş'ın. Öncelik o olmalı artık bu saatten sonra.
Evet, üç büyüklere dair gelişmeleri, hafta sonunda yaşananları konuştuk. Fenerbahçe Alagöz Holding'i de Kadınlar Euroleague şampiyonluğu için tebrik ederek açmıştık programımızı. Bu arada programın en başında Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçı olan Alanya Spor Galatasaray mücadelesine dair konuşmuştuk. Tekrar bilgi verelim, saat 20'de başlayacak olan bu mücadele Alanya Spor Galatasaray arasında haftanın son karşılaşması olacak. Bakalım Galatasaray liderliği geri alabilecek mi maç fazlasıyla Fenerbahçe'de şu anda. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.